Şiir Gemisi.
Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince, aynalar yüzümü tanımaz olur. Bu yağmur kanımı boğan bir iplik, tenimde acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur yerde taş ve bende kemik, dayandıkça çisil çisil yağacak.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz şiir gemimize. Bleda Yaman ve Feray Uzun birlikte hazırlamış olduğu Şiir Gemisi 15. bölümüyle sizlerle Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada ve yine şiir dolu, sözcükler, kelimeler, dizelerle dolu bir program sizleri bekliyor. Evet, bu yağmuru dinlediniz. Kimden dinledik bunu? Elbette şairinin sesiydi, sizler de fark etmişsinizdir. Necip Fazıl Kısakürek. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında doğmuş ve yaşamış bazı şairlerin o yıllarda ortaya çıkan edebiyat akımlarına doğrudan katılmadıklarını ve kişisel bir tutum sergilediklerini daha önce belirtmiştik sizlere. İşte bu bağlamda da Cumhuriyet döneminin müstakil o özel şahsiyetlerinden birisi, şairleri arasında yer alan, Türk şiirine ve Türk edebiyatına damgasını vurmuş olan Necip Fazıl Kısakürek'in hayatına, şiir dünyasına, poetikasına, diğer bir deyişle şiir felsefesine odaklanıp şiirlerinden bazılarını sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Evet, ilkini dinlediniz siz. Yine şairimizin kendi sesinden olduğunu bir kez daha belirtelim. Ve şimdi de biz Bleda Yaman'la konuşmaya başlıyoruz artık bu önemli şahsiyet üzerine. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bugün bizim için Necip Fazıl Kısakürek üzerine çalışmışsınız.
Evet, doğrudur. Öncelikle herkesi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sizin de belirttiğiniz üzere biz 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Türk şiirinin ve Türk edebiyatının hangi eserler, hangi şairler doğurduğu üzerine daha önce konuştuk. Bu bakımdan da Necip Fazıl Kısakürek 20. yüzyılın başında doğmuş bir şair olarak ve şiirde kendi sesini yaratabilmiş, kendine has bir üslup oluşturabilmiş, birçok akımdan etkilenmiş fakat doğrudan bir akıma mensup olmamış bir şair olarak bizim yanı başımızda duruyor. Dolayısıyla bu bölümde Necip Fazıl Kısakürek'in hayatına odaklanacağız.
Evet. O zaman diğer programımızda da Necip Fazıl Kısakürek'in, hani az evvel söyledim ya ben, şiir poetikası, şiir felsefesi üzerine konuşacağız.
Şöyle söyleyeyim. Poetika denince Türkiye'de ilk akla gelen şairlerin başında geliyor. Çünkü poetika dediğimiz kelime, kavram tam olarak Türkçe'ye çevrilememiş olsa bile biz poetikadan şiir felsefesinin, şiir estetiğinin o manaya geldiğini anlıyoruz. Dolayısıyla kendi şiiri içerisinde kendi poetikasını, kendi felsefesini yaratmış ender şairlerden birisi Necip Fazıl. Bu bakımdan ikinci bölümde sizin belirttiğiniz üzere onun şiir felsefesine odaklanacağız. Şimdi dilerseniz Necip Fazıl nerede doğmuş, nerede büyümüş bunlardan bahsedelim.
Zorlu bir hayatı var ama değil mi? Şöyle
muhakkak.
Baştan düşünecek muhakkak. Olursak dinleyenlerimize de paylaşalım tüm detayları.
Muhakkak. Necip Fazıl 9 Haziran 1904'te İstanbul'da dünyaya geliyor. Bu 9 Haziran tarihi bazı kaynaklarda farklılık arz ediyor. Bazı kaynaklar 9 Haziran değil 26 Mayıs olarak veriyorlar. Fakat Mehmet Orhan Okay edebiyat tarihçimizin söylediğine göre Necip Fazıl'ın 9 Haziran'da doğduğunu söylemek yanlış olmaz.
Tamam.
Soyadı kanunuyla birlikte Necip Fazıl'ın ailesi Kısakürek soyadını alıyor. Bu isim ailenin geçmişinin Kahramanmaraş'ta Dulkadir oğullarına bağlı kısa küreklere dayanmasıyla ilgili. Soy ismi buradan geliyor. Kitaplarında genellikle Necip Fazıl veya Necip Fazıl Kısakürek ismini kullanan şair, yazılarında birçok mahlas kullanmış. Ondan fazla, hatta 20'ye yakın mahlas kullanmış.
Hangileri var
bunlardan
aklınızda?
Bunlardan Nefaka, Büyük Doğu, Ahmet Abdülbaki, Bankacı, Nüktedan gibi müsteyar isimler kullanmış, mahlaslar kullanmış. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Mediha Hanım'dır. Annesi de tıpkı babaannesi gibi Akdeniz kıyılarından İstanbul'a göç etmiş bir ailenin kızıdır. Necip Fazıl'ın dedesi Mehmet Hilmi Efendi, yani babasının babası, davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken ve Deli Fazıl lakabıyla anılan oğluna, yani Necip Fazıl Kısaküre'nin babasına yakın çevreden ve kendilerine denk ailelerden kız bulunamayınca tabir yerindeyse dul ve ümmi, yani okuma yazma bilmeyen bir kadının kapısına gidiyor. Bu hikayeyi Necip Fazıl kendi de anlatır. Şair anneannesinin bu garip izdivaca, bu garip evliliğe rıza göstermesini baba tarafından büyük bir aile olmasıyla izah ediyor. Necip Fazıl annesinin çocuk kadın olarak geldiği konakta zor bir hayat geçirdiğini anlatmıştır. Annesinin genç yaşta evlendirilmesi, tanıdık bir bilindik bir sülaleye mensup ailelerin anlaşması sonucu bu evliliğin doğduğu ve annesinin de bu evliliğin başlarında kötü etkilendiğini anlatır. Necip Fazıl Kısaküre'nin eğitim hayatı iş hayatı gibi istikrarsız ve düzensiz. Daha 4-5 yaşında dedesinden okuma yazma öğreniyor Necip Fazıl. İlk dini telkinleri de ondan alıyor.
Demek ki yani Necip Fazıl'ın hani eğitim hayatı, iş hayatı gibi istikrarsız dediniz ya, düzensiz. Evet. Demek ki iş hayatını anlatırken orada da bayağı bir inişler çıkışlar dinleyeceğiz sizden.
Muhakkak. Değişkenlik olacak. Böyle bir yeknesaklık yok. Hani tek bir iş hayatı olmayacak. Hı-hı. Birazdan bahsedeceğimiz üzere. Aynı yıllarda aile dostları olan Mustafa Efendi'den, yani çocukluğunun ilk yıllarında Kur'an dersleri alan Necip Fazıl bu yaşlarda başladığı roman okuma alışkanlığını sonraki yıllarda da devam ettiriyor. Birçok büyük şair gibi Necip Fazıl da erken yaşta okumaya başlıyor ve çeşitli eserleri okumaya başlıyor. Roman okuduğunu biliyoruz. O dönem dini eserleri okuduğunu biliyoruz. Hatta 12-13 yaşlarında romanlardaki kurguların gerçek hayatta da olduğu gibi vehimlere kapılıyor, deyim yerindeyse.
Anlatılanların gerçekte de olabileceği.
Doğrudur. Evet.
Demek çok kaptırıyor kendisini. Bu da aslında çok yaşıyor olayı.
Muhakkak. Bu da aslında onun hayal dünyasının, hayalperestliğinin
bir taraftan bu var. Evet.
Boyutunu gösteriyor. Doğru. Biz gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. Kesintilerle devam eden aile eğitimi ve özel eğitim dışındaki ilk eğitim kurumu kısa bir süre devam ettiği mahalle mektebi oluyor. Bir süre sonra Gedikpaşa taraflarındaki Fransız mektebine yazdırılıyor. Bu mektebe uyum sağlayamıyor. Bu sefer aynı semtte Amerikan Koleji'ne veriliyor. Kendi tabiriyle ecnebi okullarına verildim. Hı. Oralarda eğitim gördüm der.
Ama bir türlü dikiş tutturamamış.
Doğrudur. Doğrudur. Daha sonra sırasıyla Büyükdere'de Emin Efendi'nin mahalle mektebine ve İstanbul'da Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne veriliyor. Vaniköy'de Rehberi İttihat Mektebi'ne yatılı olarak devam ediyor. Dikkat ettiyseniz eğitim hayatı az önce söylediğimiz üzere sürekli böyle bir değişkenlik gösteriyor. Nihayet en sonunda Heybeliada Numune Mektebi'nde mezun oluyor. Bu mektepteyken büyük babası Mehmet Hilmi Efendi'yi kaybediyor. Bahriye Mektebi imtihanlarına girerek o zamanki ismiyle Mektebi Fununu Bahriye talebesi oluyor.
Nazım Hikmet gibi o da bir denizcilik yollarından geçmiş.
Doğrudur. Bahriye Mektebi'nde zaten Necip Fazıl Kısakürek'le Nazım Hikmet sınıf arkadaşıdır. Okul arkadaşıdır. Ahbaplıkları da vardır. İkisinin birbiri hakkında yazdığı sayısız yazı vardır. Sayısız mülakat vardır. Hatta ilerleyen bölümlerde bazı anekdotlar verebilirim bu konularla ilgili.
Çok iyi olur. Çok iyi olur. Peki şöyle genel anlamda bir soru soracak olsam, genelde diyalog olumlu mu, birbirlerini takdir eder gibi mi
yoksa? Diyalog şu şekilde ifade etmek isterim. Dışarıdan bakıldığı gibi değildir. Eskilerin tabiriyle zahiren der eski der. Hani görünen yüzüyle aslında zıt kutupların insanlara gibi görünürler. Hı-hı. Zıt ideolojilerin insanlara gibi görünürler. Esasen baktığınızda ikisi de arasındaki dostluğu kabul etmiş, devam ettirmiş. Hatta belli bir aşamaya kadar da bu dostluk neredeyse aralarından sızmayacak seviyeye gelmiştir. Hatta şöyle bir anekdot hatırlıyorum. Necip Fazıl Kısaküre'ye Nazım Hikmet'le ilgili bir şahsın kurduğu cümleler üzerine, Nazım Hikmet hakkında kurduğu cümleler üzerine Necip Fazıl'ın o şahsı azarlayıp "O benim dostumdur. Biz akşama kadar onunla siyaset tartışırdık. Akşamda Beyoğlu'na kız tavlamaya çıkardık." dediğini biliyoruz.
Kaldı
gençlik
ki,
dönemlerinde.
Nazım Hikmet sağlık sebebiyle zaten uzak kalmıştı. Doğrudur. Bahriyeli olmaktan.
Doğrudur.
Demek ki ardından konuşulanlara bir tepki bu.
Doğrudur. Onu ziyaret ettiğini biliyoruz hastalık döneminde Necip Fazıl'ın. Devam edecek olursak, mezun olmayı beklerken Bahriye Mektebi'nde okulun süresi bir yıl daha uzatılınca yıl sonunda imtihan kağıtlarını boş veriyor. Okul bir yıl daha uzayınca bu eğitime katlanamayacağını söylüyor. Bu arada babası başka bir kadınla evleniyor. Annesiyle birlikte Erzurum'a dayısının yanına gidiyor Necip Fazıl. Babası Abdülbaki Fazıl Bey'in ölüm haberini de burada alıyor. Dikkat ettiyseniz daha önceki programlarda da bunu vurgulamaya çalıştım. O dönemin bu 20. yüzyıl başlarında doğan şairlerin daha annecil, babacıl olmadan ziyade daha anneye düşkün ve babadan uzak bir hayat yaşadığını, hayatlarındaki babalık figürünün biraz daha gölgede kaldığını görüyoruz.
Bunun sebebi ne sizce?
Bu tamamen tesadüf diye düşünüyorum.
Hani sosyal yapıdaki bir bozukluk olabilir mi?
Muhakkak olabilir. Çünkü Yahya Kemal'de de bunu sezmiştik. Yahya Kemal konuşurken de mesela bundan bahsetmiştik. Yahya Kemal Beyatlı'nın babasının Üsküp'ten Selanik'e taşınma hikayesini anlatmıştık dinleyicilerimiz için. Burada da hep bir bu tip şairlerin babalarında ortak bir özellik olarak şunu görüyoruz. Bulundukları ortamdan, bulundukları sosyal yapıdan, bulundukları toplumdan kaçma çabası içerisindeler. Göç etme çabası içerisindeler. Evet. Hayatlarını değiştirme gayreti içindeler.
Bunu Necip bazen Fazıl'ın boşanarak babası, yapabiliyorlar
doğrudur.
Yani.
Abdülbaki Fazıl Bey'de de bunu sezmek mümkündür, görmek mümkündür hatta.
O zaman anneme mektup şiirini ben bir okuyayım. Çünkü anne üzerine yazılmış şiirleri
çok
var.
Çok isabet olur, çok evet. Yerinde olur.
Ben bu gurbet ile düştüm düşeli, her gün biraz daha süzülmekteyim. Her gece içinde mermer döşeli bir soğuk yatakta büzülmekteyim. Böylece bir lahza kaldığım zaman, geceyi koynuma aldığım zaman, gözlerim kapanıp daldığım zaman, yeniden yollara düzülmekteyim. Son günüm yaklaştı görünesiye, kalmadı bir adım yol ileriye. Yüzünü görmeden ölürsem diye üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.
Sesinize, yüreğinize sağlık. Babasının ölüm haberini Erzurum'a dayısının yanına gittiklerinde öğrendiğini söylemiştik.
O zaman yani babası evleniyor, sonra da ölüyor mu?
Doğrudur. İkinci
evet.
Evliliği. Den sonra
evet, vefat haberi geliyor. Gidiyor dayısının yanına ve vefat haberini öğreniyor.
Doğrudur.
Evet.
Ertesi yıl anneannesi ve annesiyle birlikte İstanbul'a dönüyorlar.
Hı hı.
Darülfünun sınavlarına girerek yani İstanbul Üniversitesi günümüz ismiyle felsefe şubesine kaydoluyor. 1924'te Marif Vekaleti'nin bugünkü ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Avrupa üniversitelerinde eğitim görecek öğrencileri belirlemek için açtığı sınavlara giriyor. Bu sınavları kazanıyor ve akabinde Paris'e gönderiliyor. Paris'e gönderilmesinin sebebi Fransızca öğrenmesi ve bu Fransızca öğrenmesi için de kendisine 6 ay süre veriliyor. 21 yaşında geldiği Paris'te oradaki alışkanlıkları işte kumar illetine yakalanması sebebiyle Marif Vekaleti'nin tahsisatını yani ödeneğini kesmesi üzerine yurda geri dönüyor ve böylelikle fiili öğrenim hayatını noktalamış oluyor Necip Fazıl.
Evet, demek ki Bahriyeli olmaktan sonra son sınıfta bir yıl uzatıldı. Orada yine bir akamete uğradı. Sonra Erzurum'a gitti. Babasının vefatını öğrendi. Sonra sınavlara girdi. Önce Darülfünun. Sonrasında işte Paris'e gönderildi sınavlara Doğru. girdikten sonra. Ve ne yazık ki orada da bir hüsranla.
Eğitim hayatını yaralayıp yarıda bırakıp.
Biraz herhalde kendi yaşam dönüyor. Tercihini değiştirdiği Doğru. için verilmiş olan bursun kesilmesi diyelim Doğrudur. Biz ona değil mi?
Doğru.
Hadi o zaman bir kaldırımları dinleyelim. Sevgili dinleyenlerimiz bu sefer bir şarkı dinleyeceğiz. Murat Malay'dan Necip Fazıl Kısakürek sözleri, beste yine Murat Malay'ın. Kaldırımlar.
Sokaktayım kimsesiz, bir sokak ortasında yürüyorum arkama, bakmadan yürüyorum yolumun karanlığa, saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum, sanki beni bekleyen bir hayal. Alırımlar çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içinde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içinde kıvrılan bir insandı. Thank you.
düşmez can vermek. Yumuşak bir kucakta ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin. Kalırımlar çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içinde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içinde kıvrılan bir insandı. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içinde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içinde kıvrılan bir insandı.
Peki Bled Ayaman Fransa'daki hayatından sonra İstanbul'a dönüyor değil mi artık?
Doğru. Evet. Fransa'daki eğitim hayatını yarıda bırakıp İstanbul'a döndükten sonra bir süre işsiz kalıyor Necip Fazıl. Şairlikle hesapçılık diyebileceğimiz...
Hesapçılık ne demek?
Hesap, muhasebe, hesap işleriyle ilgili.
Aa, o zaman yeni bir meslek mi var?
Doğrudur.
Şimdi?
Bankacılık mesleğiyle tanışıyor. Hollanda Bankası'ndaki ilk tecrübesi uzun sürmüyor Necip Fazıl'ın. Daha sonra Osmanlı Bankası'na başvuruyor.
Evet.
Ve ardından Adana Ceyhan'a gidiyor. Şairi hayatının sonuna kadar meşgul edecek olan at merakı bu yıllarda Ceyhan'da başlıyor.
Yani at binmek mi yoksa at oyunlara oynamak mı?
Hem at binmek hem de atlara olan merakı. Yani işte
Ganyan diyordu,
doğrudur,
değil mi ona?
Doğrudur. At yarışı merakı da bu yıllarda Ceyhan'da başlıyor.
Hmm.
1927'de tekrar İstanbul'a dönüyor Necip Fazıl. Bu sefer Giresun'a gidiyor. Giresun macerası ancak bir yaz mevsimi kadar sürüyor. Ve bankadan ayrılarak yeniden İstanbul'a dönüyor. Bu sefer gözünü bankacılık mesleğinden sonra matbuat dünyasına çeviriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin Peyami Safa idaresindeki edebiyat sayfasına yazılar gönderiyor.
Evet.
Burası ilginçtir. Hatta Fransız otomobilleri satan bir şirkette ticari servis şefliği gibi işlerle uğraşıyor. Çünkü bir yandan geçimini idame ettirmesi, sürdürmesi gerekiyor. Bir yandan para kazanması lazım. Bir yandan da gözünü matbuat dünyasına, yani kitap, yazı vesaire yazma işlerinin yer aldığı dünyaya çeviriyor.
Peki orada bir istikrar gösterebiliyor mu?
Gösterdiğini söylemek zor. Çünkü bu şair için zor yıllar olarak tabir edilen yıllar. Şairi yeniden bankada çalışmaya mecbur ediyor. Böylece bankacılığının 9 yıl sürecek ikinci devresi başlıyor. İş Bankası'nda çalışmak üzere Ankara'ya gidiyor. Burada geçen günler sadece iş hayatında değil, sosyal ve kültürel çevresinin gelişmesi bakımından da çok verimlidir. Bu arada askere gidiyor. Askerlik dönüşü Ankara'dan sıkılan genç şair aynı bankanın Trabzon şubesine muhasebeci olarak atanıyor. Buradan tekrar İstanbul'a muhasebe müdür yardımcısı unvanıyla geliyor. Dikkat ettiyseniz sürekli bir İstanbul'dan kopma ama eninde sonunda İstanbul'a dönme durumunun olduğunu görüyoruz.
Evet.
Muhasebe müdür yardımcısı olarak İstanbul'a geldikten sonra çalıştığı bankanın Edirne şubesini kurmak üzere Edirne'ye gidiyor. Edirne'den İstanbul'a teftiş heyeti kadrosuna atanmış olarak yine dönüyor.
Şu anda evli değil mi? Evlilik var mı hayatında?
Şu an evlilik yok.
Yok, çünkü
daha genç.
Çok renkli, doğrudur. Çok hareketli bir hayat.
Doğrudur.
Bu
çok hareketli bir hayat.
İşi içinde çok zor olabilir.
Necip Fazıl evliliğe deyim yerinde ise direnmiştir diyebiliriz. Birazdan bahsedeceğim evliliği nasıl vuku bulmuş, nasıl meydana gelmiş. Edirne şubesini kurduktan sonra İstanbul'a döndüğünü söylemiştik teftiş heyeti kadrosuna atanarak. 9 yıl süren bu ikinci banka macerası da sona eriyor. Onu bankada çalışmaya da ayrılmaya da mecbur bırakan asla vazgeçemeyeceği şiir meselesi olmuştur. Bu tarihten sonra çeşitli eğitim kurumlarında işe giriyor Necip Fazıl. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in inisiyatifiyle Ankara'da Yüksek Devlet Konservatuvarı'nda tayin ediliyor. Her hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte zorlanınca İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde kültür derslerini vermek üzere görevlendiriliyor. Ayrıca Robert Koleji'nin son 3 sınıfının edebiyat derslerini veriyor. Bir süre sonra hocalıkla gazetecilik arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor Necip Fazıl ve bu tercihin sonunda gazeteciliğe kavuşuyor. Askerlikte kalan süreyi tamamlaması için yeniden askere alınıyor. Bankadan ayrıldıktan sonra bir taraftan şiir, bir taraftan Tohum, Ağaç, Büyük Doğu, Borazan gibi dergilerde sanata ve fikre adanan bir mücadelenin içine girişiyor Necip Fazıl.
Yani o zaman anladığım askerliği de ilk etapta tümünü bitirmemiş.
Doğrudur. Eksik hizmeti olduğu için ikinci kez 1930'larda tekrar askere çağrılmış.
Siz dergileri söylediniz değil mi az
Doğrudur.
Önce? Tohum, Ağaç,
Büyük Doğu, Borazan.
Evet, evet. Bilmiyorum bu şiir o dergilerde yayınlanmış mıdır ama biz bir sonbaharı dinleyelim mi?
Olur, tabii
Bunu
ki
da
de.
Bunu ben okuyayım olmazsa.
Tabii ki de.
Bir bakalım sonbahar şiirini dinleyenlerimiz sevecekler mi?
Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar. Gelmişti ayrılık vakti. Bir gözyaşı damlası gibi damlayıp gidiyorum uzaklara. Sonbahar da bahanem oldu işte. Sarılmıştım rüzgara gidiyordum buralardan uzaklar. Yine yazı bekler olduğum bir ümit. Yeniden senle açarız diye. Belki yeniden doğarız dağlar ardından doğan güneşle diye. Yaz geldi, bahar geldi ama sen gelmez oldun, beklerim ben yine. Bu yaz, öbür yaz, belki bir ömür. Beklerim ben seni, bir daha bulabilme ümidiyle beklerim ben. Mezarıma geleceğini bilsem, hiç düşünmeden ölürüm ben.
Çok güzel bir şiir bu.
Evet.
Evet.
Yüreğinize sağlık sizin de efendim. Son olarak şiiri okumadan önce Tohum, Ağaç, Büyük Doğu, Borazan gibi dergilerde yazılarının yayınlandığını söylemiştik. Şimdi evlilik bahsini sormuştunuz
evet.
Az evvel. Evlilik konusuyla ilgili de kendisini çok suçlu, günahkar gördüğü için evlenmeyi düşünmemiş Necip Fazıl hayatının belli bir döneminde. Ve sonradan kurtarıcım dediği Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi'nin telkiniyle Neslihan Hanım ile evlenmeye razı olmuştur. Bu evlilikten Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep isimlerinde 5 çocuğu olmuştur. Ve Necip Fazıl 25 Mayıs 1983'te 79 yaşında İstanbul'da vefat etmiştir. Hayatını bu şekilde özetleyebiliriz genel hatlarıyla.
O zaman bir beklenen şiirini okuyalım mı?
Çok güzel olur. Benim en sevdiğim şiirlerinden biridir. Kısadır ama çok güzeldir.
Haydi bakalım.
Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar.
Evet, beklenen de gerçekten hem sizin sevdiğiniz, benim evet. de çok sevdiğim bir şiiri Necip Fazıl Kısaküre'yi.
Deyim yerindeyse ters köşe yapan bir şiir. İki kıtalık evet. fakat ters köşe. İkinci
Gelme
kıtada,
artık evet. neye yarar?
O ümitsizliği, çaresizliği gözler önüne seren şiirlerden birisi.
Ümit dolu şiirleri var mı?
Tabii ki de.
Yoksa ümit böyle dolu, genelde karamsar yapıda şiirler
ümit
mi?
Dolu şiirleri de var.
Onu ikinci bölümde konuşacağız
doğrudur.
Programımız.
İkinci
onu biliyorum ama
bölümde
yine de
haftaya,
şiir okudukça sormadan doğrudur, edemiyorum.
Doğrudur. Necip Fazıl 1925'te Örümcek Ağı isimli şiir kitabında topluyor şiirlerini. Daha sonrasında Kaldırımlar yayınlanıyor 1928'de. 24 yaşında o sırada. Ve Kaldırımlar şairi olarak anılmasına vesile olan bizim de az önce dinlediğimiz
şarkı değil mi?
Onun doğrudur. Onun güftesi sözleri olan Kaldırımlar şiiri. Uzun bir şiirdir o. Şairin Kaldırımlar şairi olarak tanınmasına, o şöhrete kavuşmasına vesile oluyor. 1932'de Ben ve Ötesini, 1951'de 101 Hadis isimli eserini, 1955'te Sonsuzluk Kervanı'nı, 69'da Şiirlerimi ve 73'te Esselam isimli kitaplarda yayınlıyor şiirlerini. Ve 1974'ten itibaren şairliğimin tek ve eksiksiz kadrosu diye takdim ettiği Çile isimli kitapta bütün şiirlerini topladığını görüyoruz.
Evet, sonbahar şiirini okuduk biz, bekleneni okuduk. Bir de Sakarya türküsü var. Kendi sesinden dinleyelim mi onu bile Dayaman?
Çok güzel olur.
Hadi bakalım.
Çok yerinde olur.
Sakarya türküsü Necip Fazıl Kısakürek'ten.
İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
Evet, Sakarya türküsünü dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Necip Fazıl Kısakürek'in kendi sesinden. Bu şiiri nasıl bulursunuz?
Sakarya türküsü bizim şiir tarihimizde bir kanon şiirdir. Deyim yerindeyse.
Ne demektir kanon şiir?
Kanon şiir ne demektir? Kanunlaşmıştır. Deyim yerindeyse. Bu mübalağa, abartılı bir benzetme olabilir. Hı hı. Fakat herkesin ezberinde olan, herkesin bir şekilde kulağının aşina olduğu, okullarda duyduğu, müsamerelerde duyduğu ya da mahallelerde, sokaklarda, gösterilerde, bayramlarda, özellikle milli bayramlarda duyduğu bir şiirdir.
Peki siz örneğin Nazım Hikmet'le ilgili, onun şiiri okuyuşuyla ilgili yorum yapmıştınız. Necip Fazıl Kısakürek'in kendi şiirlerini yorumlayışını nasıl takdir edersiniz?
Necip Fazıl'ın kendi şiirlerini birçok insana göre iyi okuduğunu düşünüyorum. Doğal okur Necip Fazıl. Hı hı. Necip Fazıl şiir okurken herhangi bir kaygı yoktur. Bunu seziyoruz. Ve durakları kendi iyi bildiği için, hı hı, o vurguyu iyi verdiğini düşünüyorum ben. Tabii yüksek estetik zevk yönünden değerlendirecek olursak da, hı hı, her şairin kendi şiirini seslenmesi, bu zevkleri bir kenara bırakıp, kıymetli bir şeydir, kıymetli bir hatıradır diye düşünüyorum.
Evet. Peki çok çok teşekkür ederiz Bilede Yaman.
Ben teşekkür ederim.
Bu programımızın bu bölümünde sevgili dinleyenlerimiz, Necip Fazıl Kısakürek'in hayatından bahsettik size. Önümüzdeki hafta vakit bulursanız, yine şiir gemisini dinleme fırsatı bulursanız, biz Necip Fazıl Kısakürek'in bu sefer sevgili Bilede Yaman'ın söylediği gibi poetikasına, yani şiir felsefesine, diline ve tabii ki tüm yaşananları, yani hayatındaki bu inişleri çıkışların şiire nasıl yansıdığını da konuşmak istiyoruz. O zaman biz size veda şiiriyle veda edelim. Feray Uz ve Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar bu programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Necip Fazıl Kısakürek'in veda şiiriyle de veda ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Şiir Gemisi'nden sizlere. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü, gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol ırakta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Şiir Gemisi.